Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Değerli dinleyiciler, bir hadis pınarı programıyla birlikte tekrar sizlerle beraberim. Hadis pınarı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayat ölçüleri en geniş tanıtımıyla. Bizler de niçin hadis programı yaptık? Kısaca buna değineyim. Çünkü bir Müslümanın Allah'ın dinini yaşamasının iki temel kuralı vardır. Veya başka bir ifadeyle iki kaynağa muhtaçtır insanoğlu. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şöyle buyuruyor: size iki şeyi emanet olarak bırakıyorum. Eğer buna sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz. Bunlardan ilki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise benim sünnetimdir diyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber aleyhissalatü vesselamı şöyle anlatıyor bizlere. Kalem suresinin 4. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle diyor peygamberi için: şüphesiz sen elbette yüce bir ahlak sahibisin. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İçlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek de Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Son okuyacağım ayet-i kerimede de Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesidir. Allah-u Teala de ki diyor, Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis de, tahmin ediyorum çoğumuz bu hadisi biliyoruz. Şöyle diyor Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha, Peygamber aleyhissalatü vesselam için o yürüyen Kur'an'dı diyor. Başka bir versiyonunda ise hadisin, onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Şimdi ayet-i kerimelere baktığımız zaman, başta da söylediğim gibi bir Müslüman Allah'ın dinini yaşayacaksa, onu hayat nizamı olarak kendisine bir düstur edinecekse, bunun iki kaynağı var demiştik. Biri Allah'ın kitabı, diğeri Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünneti. İşte Allah'ın vahyini en güzel şekilde yaşayan ve bize en güzel şekilde örnek olarak ortaya koyan ise Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Bir Müslüman Allah'ın kitabını gerçek manada algılamak, anlamak, idrak etmek, şuuruna varmak ve yaşamına geçirmek istiyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın da o güzel örnekliğini Kur'an'ı bildiği kadar bilmek zorundadır. Çünkü söylediğim gibi Kur'an'ı pratikte ortaya koyan, yaşamıyla, fiilleriyle ortaya koyan ve en güzel şekilde koyan muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Yani Allah'ın kitabıyla peygamberi ayıramazsınız. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ifade kullanıyor. Allah'la peygamberini ayıranlar yok mu diyor. Bizler Allah'ın vahyini yaşayacaksak Allah Resulü ile Allah'ın kitabını bir bütün olarak görmek zorundayız. Ve o peygamberi örnek aldığımız zaman Allah'ın kitabını çok güzel bir şekilde hayatımıza geçirebilir ve peygamber nasıl insanlara en güzel örnek olmuşsa, en güzeli ortaya koymuşsa ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala öyle diyor, peygamberde sizin için çok güzel örnekler vardır diyor. İşte o örnek peygamberin hayatı bizim için de en güzel örnek olmak zorundadır. Evet kıymetli kardeşlerim, bu girişten sonra konumuz hadis demiştik. Ve bugünkü hadis konumuzun başlığı İhlas ve niyet. Gizli ve açık bütün işlerde, sözlerde ve hallerde iyi niyet ve ihlas. Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: onlara sadece şu emredilmişti: batıl dinleri bırakarak yalnız Allah'a yönelip ona itaat etsinler, namazı kılsınlar, zekatı versinler. İşte doğru din budur. Burada muhatap alınan kesim Yahudi ve Hristiyanlar. Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanlara tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi olmalarını, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamalarını, ona kayıtsız şartsız boyun eğmelerini, mütevazi ve saygılı olmalarını emretmişti. Kendilerinden sapık fikirleri bırakmalarını, yalnızca Allah'a ibadet edip namaz kılmaları, zekat vermelerini istemişti. Çünkü vahiy dininin, tevhid dininin, Allah'tan gelen bütün dinlerin temel kaynağını tevhid oluşturur. Ama onlar ne yaptılar? Bunları ellerinin geri tarafıyla itiverdiler. Allah-u Teala da onlara bir yol gösterici olarak kitabın geldiğini, uymaları gereken şeyi yapmadıklarını ifade ediyor. Hac suresinin 37. ayet-i kerimesinde ise konumuz niyet olduğu için bu ayet-i kerimeyi buraya alıyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a sadece sizin ihlas ve samimiyetiniz ulaşır diyor Rabbimiz. Evet, niyeti çok güzel bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Yani biz kurban kesiyoruz Allah'ın bir emri olduğu için. Yani gücümüz yetiyorsa tabii ki, bu emir gücü yetenler için, imkanı olanlar için. Bu güzel bir şey. Ama Allah-u Teala kurban kesmedeki amacımızı burada çok güzel bir şekilde bizlere ifade ediyor. Yani amacımızın ne olması gerek? Sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak olması gerek. Yoksa kestiğimiz kurbanın Rabbimizin de belirttiği gibi ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Veya başka bir ifadeyle şöyle de söyleyebiliriz: bizim kulluğumuz, yaptığımız ibadetlerimiz Allah'ın hazineleri yanında veya Allah'ın hazinelerinden ne bir şeyi eksiltir veya Allah'ın hazinelerine ne bir şeyi katabilir? Yani biz kulluğumuzu yapıyorsak sadece kendimiz için yapıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın bizim kulluğumuza, bizim ibadetlerimize veya kesmiş olduğumuz kurbana ihtiyacı yok. Allah-u Teala burada sadece şunu gözlemliyor ve şunu istiyor bizden: eğer bir ibadet yapıyorsanız, ki bu hangi ibadetiniz olursa olsun, namazınız olsun, orucunuz olsun, zekatınız olsun, kurbanınız olsun, Allah yolunda verdiğiniz mallarınız olsun, sadece ve sadece burada Allah'ın rızasını gözetmek zorundayız. Başkalarını rıza etmek, razı etmek, başkalarının rızasını kazanmak için bu fiilleri yapmak Allah'ın nazarında makbul olmayan ibadeti ifade ediyor. Şimdi Kurban Bayramı'ndan yeni çıktık. Birçok insan kurban kesti. Ama bakıyorsunuz o kurban kesilen etlerle insanlar ne yapıyorlar? Yani evlerinde bir kısım insanlar, çoğunu bundan istisna kılıyoruz, İşte evlerinde et bulunsun diye. Veya kurbanı kesiyor, etin en güzelini kendinden alıyor, kendince işe yaramayacak olanları fakir ve miskine dağıtıyor ve böylece Allah'ın rızasını kazandığını düşünüyor. Bir de olayın şu boyutu var: İslam bir hayat nizamıdır Müslüman için. Yani İslam veya Allah'ın vahyi bizim hayatımızın tamamını kuşatan bir şeydir. Yani biz Allah'ın kitabından bir kısmını alıp bir kısmını dışarı bıraktığımız zaman Allah'a kulluğu ifade etmiş olmayız. O yüzden de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını redme ediyorsunuz. Yani insanlara bakıyorsunuz, hayatlarında namaz yok, oruç yok, zekat yok ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet yok, Allah'ın hudutlarını korumak yok. Ama bakıyorsun bu vatandaş geleneksel hale gelmiş, Kurban Bayramı'nda kurban kesiyor. Dedik ki hayat, İslam bir hayat nizamıdır. Yani Müslümanın bütün hayatını kuşatan bir şeydir. Yani siz Allah'ın vahyinin bir kısmını hayatınıza geçiriyorsunuz, çoğunluğunu ise hayatınızdan dışlıyorsunuz veya hayatınızda Allah'ın vahyi yer almıyor. Yani vahiy sizi yönlendirmiyor. İşte Allah-u Teala böyle bir kulluğu da kabul etmiyor. Kurbanda da ayet-i kerimenin belirttiği gibi kurban kesebilir insanlar. Ama bir insanın ibadetlerinin Allah katından makbul olmasının öncelikli şartı o kişinin Allah'a iman etmiş olması lazım. Allah'ın vahyine, yani Allah'ın kitabında indirdiklerinin tamamına iman etmiş olması lazım. Hayatını şekillendirirken Allah'ın ölçülerini hayatına kaim kılması lazım. Allah bir şeyi haram kılmışsa o haramdır. Allah bir şeyi helal kılmışsa helaldir. Allah bir şeyin yapılmasını emretmişse Allah'a iman ettiğini ifade eden insan onu yerine getirmek zorundadır. Allah bir şeyden kulunu nehyetmişse o insan Allah'ın nehyettiği şeyi de hayatından çıkarmak zorundadır. Dediğim gibi kulluk bir bütündür. Bu bütünü biz yaşıyorsak gücümüz yettiği kadar işte Allah-u Teala o zaman bizden razı olacaktır. Burada da ayet-i kerimenin belirttiği gibi niyet çok önemli bir şeyi ifade ediyor. Yani ya Rabbi ben bu kurbanı kesiyorum ve sadece ve sadece senin rızan için kesiyorum. Kesmekle de bitmiyor iş. Ya Rabbi bu kestiğim kurbanın etlerinden gerçekten senin emrettiğin gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın da hadislerinde ortaya koyduğu gibi gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Ve kendim de bir miktarını alıyorum demeyi becerecektir Müslüman. Yoksa biraz önce de ifade ettiğim gibi kurbanı bir gelenek olarak kesip maksadına, gayesine ve Allah'ın istediği şartlara uymuyorsa bir insan sadece bir hayvan boğazlamaktan öteye geçmeyen bir eylemi ortaya koymuş demektir. Diğer ayet-i kerimeye geçelim. Ali İmran suresinin 29. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki gönlünüzdeki duyguları saklasanız da açıklasanız da Allah hepsini bilir. Yani Allah'tan hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle gizli kalmaz. Aynı konuyla ilgili olarak Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Andolsun insanı biz yarattık. Yani insanın bir yaratıcısı var, Rabbi var. Ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını da biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala burada şunu ifade ediyor. Yani ben bir yaratıcınız olarak, bir ilahınız olarak size öyle bir hakimim ki, yani yapmış olduğunuz her şeyden haberdarım. Bırak onu, yani nefsimizden ne geçtiğini dahi Rabbimiz biliyor. Allah'tan ki sadece Rabbimiz biliyor. Yoksa başkaları da bilseydi herhalde insanların çoğunluğunun helak olması çok yakındı. Ama Rabbimiz nefislerimizde olana dahi hakim. Yani şeytanın insanın nefsine ne vesvese verdiğini, nefsinin insanoğluna ne vesvese verdiğini bilmektedir. Buna kadirdir Rabbimiz. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala sürekli bizi bir denetim altında tutuyor. Görüyor Rabbimiz bizi, biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. O yüzden de bizler hayatımızın her alanında Allah'ın rızasına yönelik bir eylemi ortaya koyarken gerçekten bunda Allah'ın rızasını mı gözetiyoruz yoksa başka şeylere de bunun içine katıyor muyuz veya katmıyor muyuz? Bir sözü ifade ederken, bir ameli ortaya koyarken, herhangi bir işi yaparken Allah'ın rızası var mı yok mu bunu en iyi Rabbimiz biliyor. Ha insanlar zahiren bizim yaşantımıza göre hüküm veriyor. Yani ama kalbimizde olana vakıf olan, kalbimizde geçenleri bilen, kalbimizi okuyan Rabbimizdir. O yüzden ey insanlar, yani bizler hataen de olsa insanları kandırabiliriz. Yanlışlar yapabiliriz. Kalbimizde olmayanı ifade edebiliriz veya kalbimizde olmayanı eyleme dökebiliriz. Ama şunu unutmayın ki sadece insanları kandırmış oluruz. Allah-u Teala'yı kandıramayız. Rabbimiz her şeyle bizi kuşatmış vaziyettedir. O yüzden bir müminin Allah'a iman ettiğini söyleyen bir Müslümanın bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmaması gerekiyor. Yani bizler Rabbimizin her an için bizi gözetlediğini bilmek zorundayız. Ve buna göre hareket etmek zorundayız. Bu bir bilinç meselesidir. Bu bir şuur meselesidir. İşte bu bilinci ve şuuru yakalamış bir Müslüman gerçekten hayatında çok az yanlış yapar. Veya hayatında çok az günaha yer verir. Çünkü bir insanın günahtan ve hatadan beri olması söz konusu değildir. Evet, bu ayet-i kerimeleri de verdikten sonra bugünkü ilk hadisimize geçelim. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim diyor. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir diyor Allah Resulü. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse enine geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değer kazanır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi Buhari İmam Bahsinde, Müslim İmaret Bahsinde, Ebu Davud Talak Tirmizi Cihadın Faziletleri Bahsinde rivayet etmiştir. Evet, şimdi gelelim bu hadiste ilgili yorumlarımıza. Ahmet İbni Hanbel, Ebu Davud ve Tirmizi, Darakutni gibi büyük alimler bu hadisle İslamiyet'in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. Şimdi niyetin ne olduğuna bir bakalım. Nedir niyet? Yani niyet dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Niyet, bir işi Allah rızası için yapmayı kalpten geçirmektir. Yani niyetin yeri neresidir? Kalptir. Herhangi bir ibadetimizi yaparken, herhangi bir iş yaparken niyeti kalbimizle yaparız. Sözle ifade etmemiz de güzel olan tarafıdır. Genelde insanlar niyet deyince akıllarına şu gelir. Yani namaza durur, illa işte niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya. Tamam, bu güzel bir şeydir. Ama niyetin biraz önce de ifade ettiğim gibi yeri kalptir. Yani kalpte niyetin oluşması lazım. Ondan sonra onu fiiliyata dökersiniz. Bir iş ya kalple, ya dille veya diğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler niyet ve düşüncelerimizi oluşturur. Dilimizle yaptıklarımız ise konuştuklarımızdır. Yani ifade ettiklerimizdir. Organlarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için iyi niyet bazen başlı başına bir ibadeti de ifade eder. Çünkü şöyle bir olay söz konusudur. Yani siz niyetlenirsiniz güzel bir iş yapmaya, Allah'ın rızasına yönelik bir işlem, bir herhangi bir işi ortaya koymaya, bir fiil yapmaya. Fakat buna imkanınız olmaz. Allah-u Teala sizin o güzel niyetinizi değerlendirir. Bu konuyu ileride daha geniş boyutuyla sizlere aktaracağım inşallah. Ameller, yani yapılan işler niyete göre değer kazanır sözü çoğu zaman organlarımızla yaptığımız işleri kapsar. Yoldaki bir taşı insanlara zarar vermesin düşüncesiyle ve sevap kazanmak ümidiyle kaldırıp atmak da bir ibadettir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde, bu Sahih-i Müslim'de geçiyor. İman 70 küsür şubedir diyor. Bunların en düşüğü de yoldaki insanlara zarar veren bir taşı alıp kenara kaldırmaktır. İşte buradaki niyet çok önemlidir. Niye yapıyoruz biz bu işi? Yani yolun ortasında bir taş var. İnsanlar yürürken veya koşarken ona takılıp da düşmesinler. Herhangi bir zarara uğramasınlar diye. İşte biz bu niyetle Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, ya Rabbi senin rızan için ben bu taşı alıyorum, bu taş insanlara zarar verecek, vermesin diye bunu buradan kaldırıyorum dediğiniz zaman dahi Allah katında bir ibadet yapmış olursunuz ve bu size bir ecir kazandırır. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor ki değerli dinleyicilerim, Kudsi bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah-u Teala diyor ki, ben kulumun zannının yanındayım. Bana nasıl zan beslerse o kadar karşılık görür. Yani bir mümin şunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Biz herhangi bir eylemi, fiili ortaya koyarken ve bunu yaparken de Allah'a yönelirken, Rabbimize hangi kalple, hangi niyetle, hangi samimiyetle yönelirsek, Rabbimiz de bize onun karşılığını veriyor. Yani biz buna İslam'da takva diyoruz. Başka bir ifadeyle tevekkül diyoruz. Yani bir müminin Allah'a karşı takvası, Allah'a karşı tevekkülü, teslimiyeti ne kadar fazlaysa Allah'tan da göreceği yardımı o kadar fazladır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O yüzden niyet olayını inceliyoruz ya, niyet hakikaten İmam Ahmet'in ve diğer imamların da ifade ettiği gibi yani imanın üçte birini oluşturuyor. Çünkü her şeyimiz niyetle alakalı. Yani o niyetin Allah'ın rızasına uygun olup olmaması da alakalı. Allah'ın rızasına uygunsa o zaman o niyet bizim için güzel sonuçlar doğuruyor. Ama değilse ondan herhangi bir şey elde edemiyoruz. Evet, iyi niyetle dayanmayan sadece gösteriş için yapılan ibadetlerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri bulunmadığını ifade etmiştik. Bununla ilgili olarak Sahih-i Müslim'de geçen bir hadisi sizlere rivayet edeyim. Kıyamet gününde ilk defa bir şehit hakkında hüküm verilecek. Allah Teala ona yaptığını sorduğunda, senin uğrunda çarpıştım, şehit edildim diyecek. Fakat Cenab-ı Hak, yalan söyledin, sana cesur adam desinler diye çarpıştım buyuracak ve o adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Şimdi niyetten bahsetmiştim ya, Allah-u Teala'nın kalplere tasallut ettiğinden bahsetmiştim ya, Allah'ın kuluna yakın olduğunu, nefsinden geçenin dahi ona vesvese vermekte olduğunu ifade etmiştim ya, işte bu hadiste onun bize en güzel açılımını ortaya koyuyor. Daha sonra hadis devam ediyor. Daha sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan bir kimse getirilecek. Ona da ne yaptığı sorulacak. İlmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızanı kazanmak için Kur'an okudum diyecek. Allah Teala ona yalan söyledin. İlmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı ise güzel okuyor desinler diye okudun. Nitekim de öyle denildi buyuracak. O adam da yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Evet, bu da hadisin ikinci boyutu. Yani ilim öğrenmek herkesin gerçekten becerebileceği bir şey de değil. Yani ilim öğrenmek gerçekten sabır isteyen, süreklilik arz eden bir eylemdir. Müslümanlar bu noktada her zaman için bu sabır gerektiren ve uzun ömürlülüğü gerektiren bu eylemde çoğu zaman maalesef sınıfta kalmışlardır. Çünkü insanın fıtratında şöyle bir özellik vardır. İnsan acelecidir. Çabuk usanır yattıklarında. İlim böyle bir şey değildir. O yüzden gerçekten ilme sahip olan insanların bunun kıymetini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani hadiste bahsedilen insanın konumuna düşmemesi gerekiyor. Burada ilim öğrenebilirsiniz. Çünkü şeytan da ilim sahibiydi. Öyle değil mi? Ama Allah-u Teala Adem'e secde edin dediğinde şeytan ne yaptı? İmtina etti, büyüklük tasladı. Peki o ilmi, şeytanın o ilmi ona herhangi bir fayda sağladı mı? Tam tersine Allah katından kovuldu ve cehennemlik olarak isimlendirildi. O yüzden ilim herkese nasip olmaz. İlim bir insana nasip oluyorsa bu gerçekten Allah'ın bir lütfudur. Ha bir hadisi kutsi'de Allah Teala şöyle buyuruyor. İlmi isteyene zenginliği istediğime veririm. Bakın Allah-u Teala bu noktada bile kuluna merhamet gösteriyor. Çok ince bir çizgi var. Yani ilmi isteyene veririm diyor. Zenginliği ise istediğime ver. Yani zenginlik insanın istemesiyle olmuyor. Ama ilim insanın istemesiyle oluyor. Yani insan ne yapacak? Cehd edecek, sabır gösterecek, usanmayacak, bıkmayacak ve öğrenmeye gayret edecek. Neyi? Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını, peygamberin sahih sünnetini. He bunu elde ettikten sonra iş bitiyor mu? Hayır, iş bitmiyor. Asıl hayat asıl ondan sonra başlıyor. Çünkü toplumda ilim sahibi olanların sorumlulukları diğer insanlardan çok çok daha fazladır. Bu insanlar ne yapmak zorundadır? İnsanlara kılavuzluk etmek zorundadır. İnsanlara yol göstermek zorundadır. İnsanları Allah'ın tevhid dinine çağırmak zorundadır. Bu noktada örnekliği temsil etmek zorundadırlar. İşte bunun en güzel örneği kimdi? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabe de aynı örnekliği gösteriyordu. Vahiy indiği zaman ne yapıyorlardı? Allah'tan aldıkları vahiyi hemen yaşamlarında pratize ediyorlardı. Hemen ortaya koyuyorlardı. İşte Allah-u Teala onlara neyi sağladı? Biz asr-ı saadet dediğimiz bir süreci onlarda gördük. Yani adaletin, tevhidin, insani değerlerin bir bütün halinde en güzel şekilde yaşandığı bir süreci biz gördük. Hangi dinde, hangi ideolojide böyle bir dönem yaşanmıştır? Varsa birileri çıksın desin ki işte böyle olmuştur. Yoktur. İşte bu Allah'ın ilmini anlamakla, onun şuuruna, bilincine varmakla ve bu bilincin gereği olarak da hayatına geçirmekle alakalı bir şeydir. İşte bunların hepsi gene niyetle alakalıdır. Sahabe o niyetin ne anlama geldiğini biliyordu. Peygamberin getirdiği vahyin kendi üzerlerindeki sorumluluğun bilincindeydi. O sorumluluğu yaşarken de kimin rızasını gözetmeleri gerektiğinin çok çok iyi bilincine varmışlardı. Bir şeyde Allah'ın rızası varsa onu yerine getiriyorlardı. Yoksa onu ne yapıyorlardı? Hemen terk ediyorlardı. Hadis-i şerifin devamında zengin bir kimsenin huzura getirileceğini, onun da malını Allah rızası için harcadığını söyleyeceğini, Allah-u Teala da ona cömert adam desinler diye malını sarf ettiğini söyleyeceğini ve diğerleri gibi onun da cehenneme atılacağını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere ifade ediyor. Evet kardeşlerim, bu üç faktör hayatımızın belli kısımlarında bizlerin de muhatap olduğumuz şeydir. Yani öyle zaman gelir ki Allah yolunda cihat etmemiz gerekebilir. Allah'ın verdiği ilim vardır. Sonuçta her Müslümanın kendine göre bir ilmi vardır. Ama işte bu ilmi nasıl kullanacağımız çok önemlidir. Allah'ın rızası kazanmak. Çünkü ilim sahibi insanların bir de şöyle bir sorumluluğu var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın vahyini en güzel şekilde bilen, biraz önce de söylediğim gibi en güzel şekilde hayatına geçiren insandır. Fakat Allah Resulü her şeyden önce şunun çok iyi bilincindeydi. Ben peygambersem, Allah bana vahyi indirmişse benim görevim ne? Öncelikli olarak Allah'ın vahyini insanlara bir an önce ulaştırmak. İnsanları içinde bulundukları şirkten, küfürden, zulümden, fısktan kurtarıp Allah'ın tevhid dinine çağırmak. Ve o yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çadır çadır dolaşıyor, Allah'ın vahyini, Allah'tan aldığı emirleri ve nehileri insanlara bir an önce ulaştırmanın gayreti içerisinde hiç durmadan çalışıyordu. Peki ya bizler Müslümanlar olarak? Hayatımızın ne kadarına İslam'ı hakim kılıyoruz? Allah'ın yüklemiş olduğu bu tebliğ bilincini veya kulluk bilincini ve bunun neticesinde elimizde olan Allah'ın diniyle ilgili bilgimizi dilimiz döndüğü kadar insanlara ne kadar ulaştırabiliyoruz? İşte bu da ayrıca sormamız gereken kendimize ciddi bir sorudur. Kıymetli kardeşlerim, programımızın sonuna böylelikle gelmiş oluyoruz.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.